Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.
Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Hoş geldiniz programımıza. Her programda birbirinden değerli isimleri konuk etmeye çalışıyoruz ve yaşamın tam da orta yerinden ilham veren yaşam öykülerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz uzaklardan Mardin'den bizlerle birlikte olacak ve yaşam öyküsünü paylaşacak sevgili Zahit Mungan. Zahit, hoş geldin programımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Nasılsın, iyi misin?
Teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir.
Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşam öykünü paylaşmayı kabul ettin, programımıza konuk oldun. Bunun için sana çok teşekkür etmek istiyoruz öncelikle.
Ben de teşekkür ediyorum bu yayına yer verdiğiniz için.
Rica ederiz. Peki sormak istiyorum. Zahit Mungan'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman başladı?
1991'de Mardin'de doğup büyüdüm.
1991 yılı Mardin. Mardin evet. Hepimiz için, şu anda yayınımızı dinleyen birçok dinleyicimiz için de özel bir şehirdir. Keza benim için de öyle. Çok sevdiğim şehirlerden bir tanesidir. Mardin, 91 yılında doğduğum Mardin, o yıllarda hatırladığım, yani kaç yıllarını hatırlamaya başladım bilmiyorum. 91'i muhtemelen hatırlamıyorsundur ama hatırladığın yılların, çocukluğunun Mardin nasıldı, nasıl bir ailedi, nasıl bir ortamda dünyaya geldin, biraz anlatır mısın bize?
Evet, tabii ki. Ben Mungan ailesinden oluyorum. Mardin'in en eski ailelerindenim. Ve buranın en yerli ailelerinden, en köklü ailelerindenim. Onlardan evlatlarımdan bir tanesiyim. Hatırladığım ya şöyle, 1996'dan bu yana açıkçası çocukluğum yanından hatırlamaya çalışıyorum. Yani şöyle, burada önceden insanlar hani burası çok eski Mardin, özellikle çok kalabalık bir nüfustu. Çünkü eski yerleşim bir alanıydı. Hani sokaktan geçtiğin zaman cıvıl cıvıl çocuklar top oynuyor. Herkes damlarda uçurtma uçuruyor. Ondan sonra bir sokaktan geçtiğin zaman ev yemek kokuları kokuyor. Ama artık bu eskisi gibi değil. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor tabii. Yani Mardin yeni yerleşim, özellikle 1999 yılından sonra Mardin'de yeni şehir bir bölgesi oldu. Yani yeni yerleşim alanı, yeni binalar kurulmaya başladı. Tabii biraz bizim Mardin'deki eski evlerde yaşamak çok zor. Çünkü neden zor? İşte lavabosu dışarıda oluyor, mutfağı dışarıda oluyor. Isınmayla ilgili biliyorsunuz sıkıntı var, doğalgaz yok. Ve o yüzden insanlar biraz daha rahat alışsın diye yeni şehri tercih etti. Ve tabii yavaş yavaş bu eski Mardin'deki nüfus azalmaya başladı. Çocuk sayısı azalmaya başladı. Tabii bu şehir yavaş yavaş büyüsünü kaybetmeye başladı bu anlamda. Kesinlikle ben istemiyordum hani tekrardan insanlar yaşamalı burada. Ama maalesef hani oteller çok fazla açılmaya başladı, restoranlar açılmaya başladı. Yani bu anlamda böyle olmasını istemiyorduk şehrin, ama umarım yine de yaşayanlar var.
Evet.
Umarım bu şekilde, tamam turizm çok güzel bir şey, hani şehre renk katıyor. Ama bu kadar da fazla olmamalı diye düşünüyorum yani.
Zahit, şimdi birazcık yaşam öyküne daha odaklanalım istiyorum. Dolayısıyla senin doğup büyüdüğün yılların Mardin'ine birazcık bahsettim biz, ama anladığım kadarıyla eski Mardin'de, yani o hep bizlerin gördüğü, bildiği Mardin'in o güzel silüetinin olduğu, o eski Mardin evlerinin olduğu, taş evlerinin olduğu eski Mardin'de sen çocukluğunu geçirdin. Kaç kardeştiniz, ailen ne yapardı? Eski Mardin'de o yıllarda yaşam nasıldı? Biraz onlardan bahseder misin bize?
Tabii ki bahsedebilirim. Biz dört kardeşiz. Benim ablam var. Bir de iki kız kardeşim var. Ben pek erkek çocuğu olarak tabii çok böyle oynayacak böyle bir erkek kardeşim olmadı. Hep arkadaşlarım oldu bu anlamda. Biz burada işte böyle hani sokaklarda top oynayarak, ondan sonra biz eski Mardin'de, işte evimiz eski Mardin'de, orada işte Ben sürekli damlara çıkıp uçurdum, uçuruyordum. Aynı şekilde yine mahallede aynı şekilde. Bizim özellikle Nisan ayı gelmesiyle birlikte bizim ta Eylül-Ekim'e kadar bütün yaşamımız damlarda geçer, terasta geçer. Yemeğimizi de terasta yeriz, uyumayı da terasta yaparız, uçurtmaları da terasta uçururuz. Yani bizim için dam kültürü çok apayrı bir kültür. O şekilde hani Mardin o anlamda gerçekten açık bir hava müzesi diyebiliriz yani.
Peki okula da Mardin'de gittin diye düşünüyorum. Nasıl bir öğrenciydin?
Tabii evet Mardin'de okudum. Lise mezunuyum. Aslında normalde mesleğim web tasarım. Web tasarım konusunda uzmanlaştım. İşte gelip İstanbul'da eğitimler falan aldım. Ama işte son 5 yılda web tasarım işini icra etmiyorum. Biraz daha uçurtmaya ağırlık verdim.
Uçurtmadan çok bahsettin. Dinleyicilerimiz uçurtmayı seven bir konuğumuz var diye düşünüyor. Uçurtmanın önemini az sonra daha detaylı seninle konuşacağız. Bugün yaşam öykünü konuk almamızın, seni konuk almamızın, yaşam öykünü anlatmanı istememizin nedenlerinden bir tanesi aslında uçurtma. Onu da ipucunu vermiş olduk. Biraz sonra daha detaylı olarak uçurtmayı konuşalım istiyorum ama birazcık daha senin hayatını konuşalım istiyorum. Dolayısıyla öğrencilik yıllarına dönersek nasıl bir öğrenciydin? Okulla aran nasıldı?
Ya okulla aram iyiydi ama çok da iyi sayılmaz yani. Üniversite okumadım. Lise mezunuyum.
Evet.
Okulu aslında şöyle hani biraz daha böyle, böyle biraz daha böyle hep aktivite yapmak isteyen bir öğrenciydim. Hani biraz daha öyle. Aslında biraz da ondan kaynaklanıyor. Yani okulu Mardin'in eski bir tarihi bir okulunda okudum, ilkokulu. Gazi Paşa Yüceltim Okulu'nda. Sonra ortaokulda beni babam en iyi ortaokuluna gönderdim. O zaman Mardin en iyi ortaokuluydu, orayı gönderdim. Sonra liseyi de işte Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. Sonra bilgisayar alanında biraz kendimi uzmanlaştırdım. Sonra web tasarımla ilgili uğraşmaya başladım. Ondan sonra işte askerlik süreci falan derken öyle bir hayat izledik, yol izledik o şekilde.
Peki Mardin'de hep yaşadığın hayat hep Mardin'de geçti?
Evet. Yani hani sadece bir yıl İstanbul'da yaşadım. Bu teknik şey, geldim İstanbul'da yazılım uzmanlığı eğitimi aldım bu konuyla ilgili. Onun haricinde hep Mardin'de yaşadım.
Mardin senin için ne anlam ifade ediyor desem?
Mardin şöyle, ya Mardin çok apayrı bir şehir ya. Hani ben yani Mardin'i neden seviyorum? Hani bir, rüzgarını çok seviyorum. Ondan sonra iki, havasını çok seviyorum. Ondan sonra yaşadığımız o kültürün üstünde yaşadığımız o kültürel öğrenin üzerinde yaşadığımız o tarihi yapılarını çok seviyorum.
Mardin'in çocuklarını şanslı görüyor musun?
Mardin'in çocuklarını şanslı görüyorum, evet.
Peki, uçurtmadan bahsediyoruz, rüzgardan bahsediyoruz. Mardin'e bakışın da aslında birazcık uçurtmanın ve birazcık o rüzgarın peşinden aslında. Uçurtma senin için ne anlam ifade ediyor? Ne oldu? Sen uçurtmayla bağlantın ne? Ne yapıyorsun? O çocukluğunda damlarda uçurttuğun uçurtma bugün seni nerelere sürükledi? Birazcık hadi onları anlatalım mı?
Olur, anlatalım tabii ki. Uçurtma bana şunu ifade ediyor. Özgürlüğü, tutkuyu ve rüzgarı ifade ediyor. Mardin'e ne zaman gelirseniz gelin, gökyüzünde mutlaka bir uçurtma görürsünüz. Aslında buradaki de ilham kaynağım buradan gelmektedir.
Peki sen Mardin'deki o uçurtmayla ne zaman tanıştın ve sonrasında neler yaptın o uçurtmayla ilgili?
Ya şöyle, bizim Mardin'de yani yüzyıllardır uçurtma uçurulan bir şehirdir. Yani kuzey tarafına kurulmuş bir yerleşim alanı var ve Mardin'de özellikle güneyden esen rüzgarla birlikte biz evlerin damlarına çıkıp uçurtma uçuruyoruz. Yani Mardin'de hep böyle uçurtmalar hiç eksik olmaz. Yazında gelseniz, kışında gelseniz mutlaka gökyüzüne bir uçurtma görürsünüz. Ben de işte sürekli ben dama çıkarak, avluya çıkarak hep uçurtmaları seyrettim. Yani 5 yaşımdan bu yaşıma kadar halen de uçurtmanın peşini bırakmıyorum. Ve ilk işte bir poşete ip bağlayarak böyle uçurmaya çalıştım. Halen o ipi bırakmadım yani. İpin ucunu bırakmadım, öyle söyleyeyim.
Ne yapıyorsun bugün uçurtmayla ilgili?
Uçurtmayla ilgili ne yapıyorum, neler yapıyorum? Hani bahsetmiştim aslında, normalde benim mesleğim web tasarım. Ben Mardin Müzesi'nde çalıştım 6 yıl resmi kurumda. Oradan istifa ettim. 2,5 yıl belediyede çalıştım. Oradan da istifa ettim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi benim doğup büyüdüğüm evi, orayı kendime atölyeye çevirdim. Burada çocuklar buraya geldiği zaman önce benim hikayemi dinliyor. Hikayemi dinledikten sonra sinema salonunda benim 2019'un en çok ödül alan Uçurtmanın Peşinde filmimi, kısa filmimi izlettiriyorum. Çocuklara ise uçurtma belgeseli seyrettiriyorum. O uçurtma belgeselinde uçurtmanın tarihini, uçurtmanın geçmişini, uçurtmalarla ilgili günümüzde neler yapıldığını, bütün her şeyi çocuklar o uçurtma konusunda bütün bilgileri toparlıyor. Daha sonra atölye kısmında çocuklar aşamalı bir şekilde uçurtmalarını yaparak daha sonra atölyenin terasında hep birlikte beraber bu uçurtmaları uçuruyoruz.
Ödüllü bir filmim var.
Evet, Uçurtmanın Peşinde. Kısa filmim çekildi 2018 yılında. Uçurtmanın Peşinde adlı filmim. Ve 2019'un kısa film festivalleri arasında en çok ödül alan film oldu.
Ne güzel. Peki sen yani az önce de bahsettin, Mardin Müzesi'nde çalıştın, belediyede çalıştın. Evet. Sonra bir gün nereden çıktı ben uçurtmayla ilgili bunu bir hani uğraş haline getireyim, bir yaşam tarzı haline getireyim ve uçurtmayla ilgili bir atölye kurayım, çocuklara uçurtma öğreteyim, Mardin'de böyle bir iş yapayım diye nereden çıktı? Nasıl aklına geldi bu?
Ya aslında şöyle söyleyeyim, bu yeni çıkmış bir şey değil aslında. Yani ben ortaokula gidiyordum. Mesela o zaman bizim eğitim gönüllüleri vardı. Eğitim gönüllerinde işte ben orada da öğrenciydim. Ama öğrenci yıllarında gidip oradaki öğrencilere uçurtma eğitimi veriyordum. Yani ilk böyle bir serüvenim başladı. Daha sonra yaşım 15 yaşındayım, 16 yaşındayım, gidip ilkokuldaki çocuklara mesela eğitim veriyordum. Yani bu şekilde başladı benim eğitimlerim. Tabii hayatımda her şey çıkmış olabilir ama uçurtma hiçbir şekilde çıkmadı, kopmadı. Uçurtma bende yeri çok ayrıdır. Ve hayatımda her şeyde değişiklik oldu ama uçurtma konusunda hiçbir şekilde değişiklik olmadı. Ve hatta tam tersine daha fazla yoğunlaşmaya başladım. Ondan sonra daha fazla ilgi görmeye başladı uçurtma. Ve ben benim en büyük hayalimden bir tanesi Mardin'de Uluslararası Uçurtma Festivali yapmaktı. Ben çalıştığım kurumda sürekli işte oradaki direktöre, müze müdürüne işte diyorum ki hani uçurtma festivali yapalım. Orada çalıştıktan 3. yıl sonra biz Mardin'de ilk uluslararası uçurtma festivalini yaptık. Ve turizme ciddi anlamda büyük katkı sağladı. Ve binlerce insan Mardin'e sırf uçurtma festivali için Mardin'e insanlar gelmeye başladı. Ve uçurtma festivali dünyada artık bilindik bir marka haline geldi. Özellikle Mardin'de. Çünkü neden? Çünkü Türkiye'nin en iyi festivalini yapmış bir durumdayız yani. Ve iddialıyım bu konuda da. Çünkü festival böyle karnaval havasında oldu. Ondan sonra kortej yürüyüşleri yapıldı. Akşam dilek fenerleri uçuruldu. Öğrenciler kendi kostümlerini yaptı. Buranın yöresel rahvan atları, müzisyenler. Yani tabii merak ediyorsanız YouTube'dan Mardin Uçurtma Festivali yazarsanız ne demek istediğimi o zaman çok daha iyi anlayabilirsiniz.
Uçurtma senin için bir tutku aslında. Yani ne iş yaparsan yap, nerede çalışırsan çalış, seninle beraber gelen çocukluğundan taşıdığın bir tutku ve sonra tutkunun peşinden gidiyorsun.
Kesinlikle, evet.
Bugün bu atölye aktif olarak devam ediyor mu bize ait?
Evet, devam ediyor. Buradaki çocuklar işte uçurtmalar kaybolup gitmesin diye buradaki çocuklara ben uçurtma yapmayı öğretiyorum. Ve sadece burada değil aslında. Aynı zamanda ben köy okullarına da gidiyorum. Köy okullarında da bu uçurtma konusunu icra ediyorum. Ve o şekilde devam ettiriyorum. Sadece tabii bu Mardin'de sınırlı kalmıyorum. Ben dünyanın birçok yerine, uçurtma festivallerine gittim. Afrika'sından, Avrupa'sından, Asya'sına kadar uçurtma festivaline gittim. Hem ülkeyi temsil ediyorum hem de buradaki çocuklarla da buluşup uçurtmalar gerçekleştiriyorum ve uçurtma atölyeleri yapıyorum.
Hem uluslararası festivallere gidiyorsun hem de aslında Mardin'i köy köy gezerek çocuklara uçurtma atölyeleri yapıyorsun. Tamamen çocuklar uçurtmaları tanısın, sevsin ve onlarla aralarında o bağ kurulsun diye uğraşıyorsun.
Kesinlikle. Hani bana soracak olursanız yani bir çocuğa uçurtma nasıl bir etki yaratıyor, ondan biraz bahsedeyim.
Lütfen.
Yani bir çocuk için şöyle, yani hiç eline makas almayan çocuk o uçurtma sayesinde makası eline alıp ve bir şeyler kesmeye başlıyor. Düğüm atmayı bilmeyen çocuk o anda düğüm atmayı biliyor. Daha sonra çocuklar mesela o hayalindeki uçurtmayı tasarlıyor ya da üzerine çiziyor. Ondan sonra bir de çocuğun bu konuda en büyük etkisi özgüveni artıyor. Çünkü kendi yaptığını uçurduğu zaman orada böyle kendi yapabildiğin duygusunu alıp orada bir çocuk kendine güveni artıyor. Ve bunun gibi birçok aslında etkisi oluyor uçurtmanın.
Peki çocukların sana tepkisi ne oluyor? Zahit abilerini çok seviyorlardır eminim.
Evet evet, yani hani buradaki bütün, özellikle benim atölyemin bulunduğu konumda, yani buradan hem bütün çocuklar terasa çıkıp uçurtma uçurduğum zaman bile hani Zahit abi uçurtma uçuruyor, hatta onlar bana bile eşlik ediyor yani. O şekilde karşı damlardan bağırıyorlar Zahit abi, Zahit abi. Ve herkes böyle aslında buradaki çocuklarla iletişim çok iyidir hani. Ve o şekilde hani çocukları da seviyorum açıkçası. Öyle yani hani çocuklar geldiği zaman atölyeye, zaten onlara uygun olduğum zaman zaten atölye yaptırıyorum. Uygun olmadığım zaman başka bir saate ya da başka bir tarihe gelettiriyorum. O şekilde hayatımı devam ettiriyorum şu anda.
Peki ailenin, çevrendeki insanların sana karşı tepkileri nasıl Zahit? Yani destekliyorlar mı seni, yoksa hani uçurtmayla bu kadar haşır neşir olmana garip gözlerle bakıyorlar mı?
Ya şöyle, başta ailem uçurtma konusunda bana kızıyordu. Kızmasının da sebebi aslında çocukken sürekli damlara çıkıp, biliyorsunuz Mardin'in damları çok tehlikelidir.
Evet.
Aslında benim de babamın kızmasının sebebi işte damlara çıkıp uçurtma uçurup korkuyordu düşmem için. Bir de güneşin altında, o Ağustos ayında 50 derecenin altında sabahtan akşama kadar uçurtma uçurup tabii onu endişelendiriyordu. O anlamda kızıyordu. Onun haricinde artık yani uçurtma artık bir marka haline geldiği için, özellikle Mardin'de, yani çevremdeki insanlar bile hani Zahit kesinlikle uçurtmayı bırakmamalısın ve tam aksine aslında destek alıyorum. Ve bütün herkesten öyle. Sadece ailemden değil, bütün çevremdeki insanlar destekçim bu konuda ve yani bir ihtiyacım olduğu zaman bir konuda ya bir şeye, sağ olsunlar yardımcı oluyorlar.
Peki ülkeden, başka şehirlerden de sana davetler geliyor mu Zahit? Bize de gel uçurtma öğret ya da okula gel, bizim çocuklarımıza da
evet, tabii. Birçok yere gidiyorum ben. Üniversitelere de gidiyorum. En son Bilgi Üniversitesi'nden akademik anlamda en son Bilgi Üniversitesi'nden davet ettiler. Mimarlık Fakültesi'nden. Oradaki öğrencilerle beraber önce onlara bir söyleşi gerçekleştirdim. Ondan sonra dikiş makineleriyle birlikte yaklaşık 100 tane öğrenciyle 30 tane uçurtma, 3 boyutlu uçurtmalar yaptık. Sonra çıkıp kendi arazi alanında bu kampüste uçurtmaları uçurduk. Ve çok memnun kaldı oradaki hocalar. Hatta tekrardan davet edeceklerini söylediler. Tabii bu pandemi sürecinden dolayı ertelenmiş bir durumda. Aynı zamanda Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde havacılık günleri düzenlendi. Orada davet edildim. Ve bununla ilgili birçok yerden davet alıp ve gidip oradaki hem uçurtma hikayemi insanlara anlatıyorum hem de workshop atölyeler yapıyorum.
Ne güzel. Peki geleceğe dair planların, hayallerin nedir diye sorsam ne söylersin bize Zahit?
Ya şöyle, gelecekle ilgili hani biliyorsunuz Mardin'den bahsettik. Ve her zaman Mardin'den bahsediyoruz işte. Mardin'de iki tane müze var. Biliyorsunuz bir şehirde ne kadar fazla müze varsa o şehrin ne kadar gelişmiş olduğunu görebiliyoruz. O yüzden Mardin'de aslında böyle, aslında ben gittiğim her ülkeden uçurtmalar getiriyorum. Bu koleksiyonumu arttırmaya çalışıyorum bu yöne. Ve ben Mardin'de özellikle bir uçurtma müzesinin olmasını istiyorum. Uçurtma müzemin olmasını istiyorum. Yani kalkıp da bir oyuncak müzesinin olmasını istemem mesela Mardin. Bizim kültürümüzün bir parçası uçurtma. Olacaksa bence uçurtma müzesi olmalı diye düşünüyorum. Uçurtma müzesi olması istiyorum yani, öyle söyleyeyim.
İlerideki hedefim bir uçurtma müzesi açmak Mardin'de.
Evet.
Onun için de şimdiden aslında hazırlıklara başladın. Keşke olsa, hem oyuncak müzesi olsa hem uçurtma müzesi olsa. Dediğin gibi ne kadar çok müze o kadar iyi. Peki süremiz yavaş yavaş ilerliyor. Programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Neler paylaşmak istersin bizle? Yani kendi yaşamına, hayatına baktığında hayatın önemli bir bölümünde aslında uçurtma var. Uçurtmanın peşinde bir hayat var diyebiliriz belki de. Evet. Geriye dönüp hayatına baktığında hayatına dair neler söylemek, neler paylaşmak istersin?
Ya şöyle, ya ben uçurtmayla ilgili özellikle bir şey paylaşmak istiyorum. Ne? Yani şöyle, yani benim için uçurtma aslında bir tutku, evet. Hani normal bir uçurtmasız hayat bile tercih ettiğim zaman ya da bir pikniğe gittiğim zaman ya da bir tatile gittiğim zaman yanımda uçurtma, ya diyorum ki ben bu sefer yanımda uçurtma götürmeyeyim. Hani bu sefer yanımda uçurtma olmasın. Uçurtmasız gidiyorum bazı alanlara. Ama o nerede olursam olayım, o uçurtma özellikle tenimle buluştuğu zaman ve özellikle uçurtma için o rüzgar elverişliyse böyle bir şey oluyorum. Hani keşke uçurtma getirseydim, keşke o anda uçurtma uçurabilseydim. O şekilde böyle bir his, böyle bir bağımlılık. Bu da sanırım tutkuya yorumlayabiliriz diye düşünüyorum.
Yani rüzgarın aslında teline değmesi uçurtmam nerede diye sorgulatıyor sana. Nerede olursan ol, o rüzgarı hissettiğin evet. anda muhakkak elimde uçurtmanın ipi olması lazım diye düşünüyorsun. Birçok evet, çocuk evet. için uçurtma tabii ki çok değerlidir. Yani kendi çocukluğumda benim için de uçurtma öyleydi. Düşününce gökyüzüne gönderdiğin ama bir tarafından da tuttuğun ipi elinde olan ve onu hareket ettirebildiğin, yönlendirebildiğin yukarıda olan senden bir parça çocukken özellikle hayallerini ona yükleyip gökyüzüne gönderirsin çok rahatlıkla. Birçok çocuk için de o renkli dünyanın, masmavi gökyüzünün önemli bir detayıdır uçurtma. Dolayısıyla sen de uçurtmanın peşinde bir hayatı anlattın bugün bizlere. Kendi yaşam öykünü anlattın bizlere. Son olarak ne söylemek istersin? Biz sana teşekkür ederiz. Son olarak ne söylemek istersin dinleyicilerimize, şu an bizi dinleyen Açık Radyo dinleyicilerine ne paylaşmak istersin?
Özgürlük, tutku, rüzgar. Üçü bir insanların kanatları olsaydı uçurtmalar var olmazdı. Bizler toprağa ait olduğumuz kadar göklere de aitiz. Mezopotamya'da uçurtmalar kaybolup gitmesin diye sıkı tuttuğumuz her ip şahmeranlara, dağ sokaklara ve binbir gece masallarına değer. Burada her çocuk uçurtmasıyla beraber kendi masalını yaşar. Tıpkı benim içimde uçurtmalarla büyüyen çocuk gibi.
Zahit, çok teşekkür ederim. Bu muhteşem kapanış için de çok teşekkür ediyorum. Programımıza konuk olduğun, yaşam öykünü bizlerle paylaştın. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki Anadolu'da senin gibi o çocukluktaki tutkularını yaşatmaya çalışan, sürdürmeye çalışan değerli insanlar var. Bizler de onların yaşam öykülerini programda bir nebze olsun paylaşmaya çalışıyoruz. Çok sağ ol. Çok teşekkürler.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet efendim, bugün programımızda konuğumuz uzaklardan, dediğimiz gibi Mardin'den çok değerli bir isimdi. Zahit Mungan'dı. Genç yaşına rağmen yaşadığı hayat, çocukluk tutkusunun peşinden gittiği ve uçurtmalarla beraber gökyüzüne gönderdiği o hayalleri bugün onu Mardin'de bambaşka bir noktaya getirmiş. O gerçekten çocukluk tutkusunun, o uçurtmanın, uçurtmayla beraber aslında rüzgarın, özgürlüğün daha bir sürü anlam yüklediği o hepimizin çocukluk oyuncağı, çocukluk eğlencesi uçurtmanın peşinden ömründe bambaşka hikayelere, serüvenlere sürükleniyor. Ve Mardin'de köy köy gezerek, sadece Mardin'de değil Türkiye'de farklı farklı illerde okullara giderek çocuklara uçurtma atölyeleri yapıyor. Aynı zamanda eski Mardin'de kendi doğup büyüdüğü evi bir atölyeye çevirerek orada yine çocuklara uçurtmayı tanıtmaya, uçurtmayı sevdirmeye çalışıyor. Uçurtmanın peşinde, özgürlüğün peşinde, hayallerin peşinde güzel bir insanı tanıdık bugün. Yaşam öyküsünü paylaştık. İyi ki var, dediğimiz gibi tutkusu peşinden giden, o çocukluk hayali peşinden giden böylesine güzel insanlar. Biz iki hafta sonra Salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde yine Açık Radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere sesleneceğiz. Sizler yaşam öykülerinizi Kentin Gizli Öyküleri programında paylaşmak isterseniz Instagram ve Facebook sayfaları üzerinden, Kentin Gizli Öyküleri sayfaları üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda programımızı takip edebilir, konuklarımızın fotoğraflarını görebilir, onların program kayıtlarını yine sayfalar üzerinden erişebilirsiniz. İki hafta sonra tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla beraber sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.
Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan İnsan Öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.